Ayrım 10.
Tarapya'daki yalının giriş katındaki en az 100 metrekare olduğunu tahmin ettiğim geniş salon, karpostallardaki masalsı yılbaşı kutlamalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu sanki. Her taraf yılbaşı çiçekleriyle, irili ufaklı renk renk şekil şekil mumlarla süslenmişti. Çıtır çıtır yanan şöminenin yanı başına yerleştirdiğimiz dev boyutlardaki çam ağacı da bu süslemelerden fazlasıyla payını almıştı. Her yeni gelen eli kolu dolu konuk, gece saat 24'ü vurduktan sonra dostlarına sunacağı armağanları çam ağacının altına bırakıp öyle geçiyordu yerine. 12 kişilik yuvarlak masa, en güç beğenenlerin bile kusur bulamayacağı derecede özenle hazırlanmıştı. Kadro tamamlanınca masaya geçtik. Bu gece için iyi bir yiyecek içecek şirketiyle anlaşmıştı Oya. Şirketin gönderdiği beyaz gömlekli, papyon kravatlı iki garson, varlıklarını konuklara hissettirmeden gölge gibi sessizce servis yapıyorlardı. Her şey dört dörtlüktü. Mezelerin çeşitliliği, damak tadı, sunuluş biçimi, kadehler birbirini kovaladıkça ısınıyordu ortam. Cezmi'nin zengin arşivinden seçip dinlettiği müziğin yerini, ne zaman canlısı alacak diye kıpırdanmaya başlamıştı masadakiler. Baba yadigarı Ut, karşıdaki kadife kanepenin üzerinde marifetini ortaya dökmek için davet bekliyordu. Keyiflerin kıvamını bulduğundan emin olunca, Ud'unu eline alan Cezmi, Dede Efendi'den başladı, Hacı Arif Bey'e uzandı. Münir Nurettin Selçuk'la devam etti. Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan, bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan derken, hepimiz onunla beraber Kalamış turuna çıkmış huzur arıyorduk. En azından ben. İçime dönerek huzuru kavuşabilme umuduyla. Duygusallıktan hüzne, hüzünden coşkuya kolayca geçilebiliyordu. Bu ve buna benzer gecelerde. Şarkıdan şarkıya, nameden nameye yol alırken yalnız bırakmıyorduk ne Cezmi'yi. Bir ağızdan eşlik ediyorduk ona. Musikiyle örülü bir geceyi aşarak yeni yıla girmek, şarkıların neşesini yeni umutlara taşıyacaktı. Keyfimiz yerindeydi. Bir de cep telefonlarına gelen mesajların mekanik sesleri karışmasaydı şarkılarımıza. Kapatmak kesin çözümdü ama sıradan bir gece değildi bu. Eşimizden, dostumuzdan soyutlayamazdık kendimizi. Doğal olarak yeni yıl ve kutlama mesajları yağıyordu telefonlarımıza. Yanıt vermeyi sonraya bırakarak ahengimizi bozmadan şöyle bir göz atıyorduk yalnızca. Bir süre sonra ondan da vazgeçip telefonumu çantama atıverdim. Evden çıkmadan önce Ferhat'ı arayıp uzun uzun konuşmuştuk oğlumuzla. Diğerleri yarını bekleyebilirlerdi. Yeni yıla girmemize yarım saat kalmıştı. Mesajların yerini geriye çevrilmeyecek konuşmalar alıyordu artık. Fuat, Ankara'daki kuzeniyle konuşurken ben de gerekli birkaç arama yapmak üzere telefonumu çıkardım çantamdan ve gördüklerim karşısında donup kaldım. Üç cevapsız arama, üçü de Alpay'dan. İnanamıyordum, böyle bir çılgınlığı yapması için deli olması gerekirdi. Bunca zamandır bana telefon açmaktan özellikle kaçınırken ne olmuştu da üst üste üç kez aramıştı beni? Çantamı alıp masadan kalktım. Yukarı çıkıyorum ben, hemen dönerim. Gecikme ama diye arkamdan seslendi Fuat. Yeni yıla sensiz girmeye niyetim yok. Merdivenleri nasıl çıktığımı, kendimi boş odalardan birine nasıl attığımı bilemiyorum. Kapıyı sıkı sıkıya kapatıp numarayı çevirdim. 3-4 kez çaldıktan sonra açılabildi ancak. Alpay, cevapsız aramalarını gördüm ancak fırsat bulabildim. Alev, bir tanem, neredesin sen? Peltek peltek konuşuyordu. Belli ki kafayı bulmuştu. Neden aramadın Alpay? Beni ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın? Neyse ki gürültüden telefonun sesini duymadılar. Umrumda değil, sesini duymam gerekiyordu. Gürültülü bir yerdesin sen de. Rakı kokusu geliyor burnuma. Bildin, darmadağınım şu anda. Kaç kadeh içtin? Dur bir sorayım arkadaşlara. Kaçıncı kadehteyim ben? 4 duble içmişim. Arkadaşların da durumu biliyorlar yani. Nasıl yanıp tutuştuğumu görmemeleri mümkün mü? Ya beni tanıyorlar mı? Asla. Yanıp yakıldığım bir alevin varlığını biliyorlar yalnız. Zamanım az Alpay, gitmem gerek. Beni böyle bırakıp gideceksin yani. Biliyorum zaten, Leyla'dan hayır yok bana. Tamam, git. Ama hiç değilse alevi bırak bana. Onu bana ver, yalnız bunu istiyorum senden. Alpay, alevle Leyla arasında yarattığın yapay kişilik bölünmesinden yoruldum artık. Gerçekleri yatsımaktan vazgeç. Alevi bulmak için bile Leyla'nın kapısını çalman gerekmiyor mu? Sensin, biliyorum, ikisi de sensin. ve ben her kim olursan ol seninle ölüme gitmeye razıyım. Gitme Leyla, lütfen gitme. Mecburum. O halde bu gece arayacaksın beni, tamam mı? Yapamam. Sen de biraz toparla kendini. Beni oralara getirme. Ne söylediğini bilmiyorsun sen. Duymuyor bile. Kaçıracağım seni. Başka yolu yok. Delisin. Evet, deliyim. Bu gece beni mutlaka arayacaksın. Yapamayacağımı biliyorsun. Sonra ayı kafayla konuşuruz. Alevi istiyorum ben. Nerede o? Yanımda. Hiç değilse küçücük bir öpücük gönder Alev'den. Tamam, öpüyorum seni. İyi geceler. Nice mutlu yıllara, dedim kapatırken ama sanırım duymadı. Koşar adımlarla merdivenlere inip masadaki yerini aldım. Kadehler girmek üzere olduğumuz yeni yılın şerefine kalkıyordu. Sonrasında hiç görüşmedik Alpay'la, hiç yazışmadık. Yeni yılın ilk günü dizelerden oluşan bir ileti düştü posta kutuma. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın, denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı, beni bensiz bıraktın, beni sensiz bıraktın. Ardından suskunluğa gömüldü gene, sanırım küstü bana. O gecenin üzerine benim aramamı beklemişti mutlaka, aramadım. Hoşça kal diyerek vedalaşmayı beceremiyorduk çünkü ve aylar sonra gönderdiği son satırlar. Ayrılıklar da sevdaya dahil, ayrılanlar hala sevgili. Ayrılıkların sevdaya dahil olduğu doğruydu ama ayrılanların hala sevgili kalabildiğinden, kalabileceğinden emin değildim. Sahi sevgili miydik biz? Gözlerimiz buluşmadan, ellerimiz birbirine değmeden, yalnızca yüreklerimizle özürlü, kırık dökük bir sevdayı paylaşmış mıydık kendimizce? Var mıydı öyle birisi gerçekten? Yaşamış mıydık bütün bunları? Bilemiyorum. Geçmiş zaman olur ki. İstanbul, 8 Eylül. Pek muhterem Ahter Kalenderoğlu hanımefendi. Size bu satırları yazacak cüreti kendimde nasıl bulabildiğime ben de akıl sır erdiremiyorum, inanın. Divane cesareti deyip bu sefil kulunuzu mazur görmenizi temenni ediyorum. Kimdir bu? 21. yüzyılda derdini name ile ifadeye teşebbüs eden adam diye o narin hafızanızı yormaya kalkmayın lütfen. Karşı karşıya gelip tanıştırılmak, güvercin kanadı zarafetindeki bembeyaz ellerinizi tutup tokalaşmak bahtiyarlığına mazhar olamadım henüz. Sizi daha fazla meraka gark etmeye hakkım yok. Lafı uzatmadan kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Nurullah, Nurullah Kadızade. Malikanenizin yanındaki mütevazi keşkin eski sahiplerinden. Mithat Kadızade'nin mahdumuyum efendim. Malumunuz olduğu üzere annemle babamın 2 ay arayla refahatlarını mütakiben tarumar oldu ailemiz. Evli olan 3 ablam İstanbul'un değişik semtlerinde ikamet ediyorlardı zaten. En büyük ablam şikeste ve soyumuzu, Kadızade soyunu devam ettirecek yegane erkek evlat olan ben ortada kala kaldık. Heyhat, köşkü satıp Nişantaşı'nda bir apartman dairesinde taşınmamızın üzerinden 10 sene geçmiş bile. Malumunuz olduğu üzere dedim ama belki de malumatınız yoktur bu konulardan. Seneler öncesinin yaşça sizden hayli büyük ciddi yüzlü komşu oğlunu da çoktan unutmuşsunuzdur. Doğrusunu söylemek iktiza ederse sokakta görsem ben de tanıyamazdım zat-ı alinizi. Allah nazardan esirgesin, büyümüş, serpilmiş, fevkalade latif bir hanımefendi olmuşsunuz. Evet, sizi gördüm, değerli valideniz, Afitap hanımefendinin cenaze merasiminde. Ne yalan söyleyeyim, şikeste ablam ısrar etmese, kendi gönül rızamla oralara gelmeye heveskar değildim. İyi ki de gelmişim. Her ne sebeple olursa olsun, kalabalık mekanlardan hazmetmem. Cemiyet hayatında uzak durmam da bu yüzdendir. Allah koyup gidenden razı olsun, ablam ve ben maddi ihtiyaçlarımızı karşılayacak gelire sahibiz. Zaruret olmayınca meşgale de olmuyor. Dolayısıyla vaktimi ekseriyetle okumak ve yazmakla geçirmekteyim. Edebiyat ve musikinin müptelasıyım. Neyse efendim, kaldığımız yerden devam edersek. O günkü hüzünlü duruşunuzla beni haddinden fazla etkilediğinizi söylemeliyim. Saçlarınızın kızıl buklelerinin ancak cüzi bir bölümünü kapatabilen ipek başörtünün, yüzünüzün ortasına kondurduğunuz devasa gözlüğün simsiyah camlarının altında ne kıyametler kopuyordu kim bilir. Lakin tek damla yaş göremedim al yanaklarınızdan. Aşağılara süzülen o ne vakur duruş, o ne mağrur acı çekişti öyle. Hayran kaldım. Hayranlığım şikeste ablamın kulağıma sısıldadığı validenizin ve sizin isimleriniz arasındaki ahengi keşfetmekle başlamıştı zaten. Afitap ve Ahder. Güneş ve kerimesi yıldız. Benim gözümde güneşin ziyasını bile kapatabilecek kudrette bir kainat yıldızıydınız siz. Kalabalığın ortasında hakiki bir inci tanesiydiniz. Merasimin hitamında etrafınızı saranlar alelacele arabaya bindirip uzaklaştırmasalardı eğer yanınıza gelip taziyelerimi sunmaya hazırlanıyordum. Nasip değilmiş. Ahder hanımefendi, size mani oluyor halime takriri hicabım diyebilmeyi çok isterdim. Fakat sizi ilk gördüğüm lahzada hafızama nakş olan ve hala canlılığını aynen muhafaza eden suretiniz maalesef hicap duymama müsaade etmiyor. İtiraf etmeliyim ki meftuğunuz oldum Ahder Hanım. Eğer bu divana hayranınıza iki satır cevap yazmak lütfunda bulunursanız, kalbini harici aleme kapatmış bedeninizi hayata döndürüp bahtiyar kılacaksınız. Saygılarımla Nurullah Kadızade. İstanbul 16 Eylül. Pek saygıdeğer Ahder Kalenderoğlu hanımefendi. Zat-ı alinize yazmış olduğum mektubun Şikeste ablam tarafından şahsınıza teslim edilmesinin üzerinden bir hafta geçmiş bulunuyor. Sizin gibi asil ve müstesna bir hanımefendinin tanımadığı birinden gelen ilk mektuba cevap vermesinin münasip olmadığının takdirindeyim. Ama velakin gene de içten içe ümit ettiğimi bilmenizi isterim. Günlerdir yemeden içmeden kesildim. Şikeste ablam endişe içinde. Kitap dahi okuyamamaktayım. Tek bir satır yazamadığımı da zikretmeliyim. Sabahtan akşama yegane meşguliyetin musiki, şarkıların, namelerin en iç paralayıcılarını dinlemek ve naçizane mırıldanarak terennüm etmek. Kah Hacı Arif Bey'den harikulade nameler. Olmaz ilaç sineyi sat pareme, çare bulunmaz bilirim yareme. Baksa tabibanı cihan çareme, çare bulunmaz bilirim yareme. Kah Hammamizade İsmail Dede Efendi'den bir rast semayı. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simten gonca fem, bi bedelli o güzel. Bu yeknesah, bu mihnet yüklü günlerimin tek nuru sizsiniz Ahder Hanım. Dermanım, ilacım, yaralarımın yegane merhami sizde. İçinde bulunduğum ahvali, aşk diye ifade etme cüretini göstersem, bedeninin ateşlerde yanmasına teşne şu gariban kulunuzu affeder misiniz acaba? İki satır yazmak lütfunda bulunursanız, ömrümün kalanında maal memnuniye kulunuz olmaya razıyım. En derin saygılarımla Nurullah Kadızade. İstanbul 22 Eylül. Sayın Nurullah Kadızade, ablanız Şikeste Hanım aracılığıyla birinci elden gönderdiğiniz iki mektubu da aldım. Üçüncüsünün yolunu kesmek amacıyla kısa bir yanıt vermem gerektiğini düşündüm. İlk mektubunuzla yüzlerimizde yarattığınız gülümseme, beyinlerimize sızdırdığınız ironik tat orada kalsaydı sorun yoktu. Ancak son yazdıklarınız hastalıklı bir ruh halinin ifadesi olunca bu gidişe kestirmeden dur demeye karar verdim. Öncelikle sormalıyım. Nurullah Bey, bu zamanda eski dil böylesine yoğun kullanan sizden başka kaç kişi kaldı şu İstanbul'da? Hem de bu yaşta. Tahminimce 40 yaşında bile yoksunuz henüz. Dil kullanımında değil babanızın, dedenizin bile gerisinde durduğunuzun farkında mısınız? Mektuplarınızı ilginçliğinden dolayı evcek okuduğumuzu itiraf etmeliyim. Biraz zorlandık doğrusu. Türkçe sözlük yetmedi, yıllardır hatırını sormadığımız Osmanlıca sözlüğü çıkardı kitaplığın en kuytu köşesinden. Hakkınızı vermek gerekirse eğlenceliydi. Epey güldürdünüz bizi. Ama hepsi bu. Hadi sizin ifade tarzınızla söyleyeyim. Nevi şahsına münhasır dedikleri ender kişilerden olduğunuz tartışılmaz. Ancak türünüzün son örnekleri arasında yer aldığınızı da kabul etmelisiniz. Sizin gibilere demode ya da çağ dışı diyorlar şimdilerde. Kullandığınız adalı dil ve uslup bir yana, mektupla ilanı aşk etmez öylesine bayat bir yöntem ki artık. Ha, belki duymamışsınızdır bile ama internette sanal aşk dedikleri benzer bir olgu yaygın olarak yaşanmakta. Ne var ki onu bile kabullenemiyorum ben. Sosyal yaşamdaki iletişim kısırlığının ekranlardaki sanal yansıması diye niteliyorum bu durumu. Benim beklentilerimse bambaşka. İletişim kurarken illa da özel bir ilişki olması gerekmiyor. Tüm duyular kullanılmalı. Karşınızdaki insanın gözlerinin içi içine bakacaksınız. Bakışlarınızı kaçırmadan sesini duyacaksınız, dokunacaksınız ona. Sevgili olmak içinse bir adım öteye geçilecek. Koklayıp öpeceksiniz sevdiğinizi. Ve her şey karşılıklı olacak. Monolog değil, diyalog tarzında bir bağ kurulacak aranızda. Bilmem anlatabildim mi? Dedelerimizin, ninelerimizin sevda kokan mektuplar aracılığıyla yaşadıkları o büyülü aşklar çok gerilerde kaldı. Milattan önce de diyebilirsiniz rahatlıkla. Her neyse, boş yere zamanınızı harcamayayım diye yazdım bunları. İstemeden sizi kırmamışımdır umarım. Bu kısa mektuplaşma serüvenine son noktayı koyarken ablanıza ve size en iyi dileklerimi sunuyorum. Hoşçakalınız, Ahter Kalenderoğlu. İstanbul 24 Eylül. Sayın Ahter Kalenderoğlu, yazdığım mektuplara cevap vermekle beni ne kadar bahtiyar ettiğinizi anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Sizi ve anlatmak istediklerinizi gayet iyi anlıyorum. Bilmenizi isterim ki günlük konuşmalarımda bu derece eski dil kullanmamaktayım. Nasip olur da yüz yüze gelirsek kendiniz de müşahede edebileceksiniz. Lakin yazarken Mithat Kadızade'nin, muhterem merhum pederimin, sadece malının, mülkünün, şerefli soyadının değil, yazma dilinin ve üslubunun da varisi olarak zikrettiğiniz eski tarz kullanma ihtiyadından vazgeçemiyorum. Divan edebiyatının müstesna şairi hayali, yüzyıllar önce o mükemmel beytini benim ruh halimi ifade etmek için yazmış sanki. Şuhi güzeşte var ki nicem nevcivan değer, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. İkinci misradaki hayali kelimesine dikkat buyurursanız, tevriye, çok anlamlı sözcüklerin asıl beyan anlamıyla birlikte kullanılması, sanatının latif bir örneğini görürsünüz. Hem hayali hem de kendi mahlası olan hayaliyi aynı yerde zikredebilmiş. Hayali bir yana bırakıp hakikate gelecek olursak. Eskilerin name name, mektup. İlmek ilmek dokudukları emsalsiz aşkları hoş görmeyi fevkalade hazin bulduğumu ifade etmek isterim. O eskilerin arasında dedelerimiz ve ninelerimizle beraber şöhretli edebiyatçılarımızın da aşk mektuplarıyla temayüz ettiklerini ve ortaya çıkardıkları nadide eserleri unutmak mümkün mü? Abdülhakamit Tarhan'la Lucien Hanım'ın mektuplarla süren muhteşem aşklarını inkar edebilir miyiz? O Yülüsyen ki 60 yaşındaki Abdülhakamit'le evlenirken 18 yaşındaydı henüz. Lakin ne ateşli ifadelerle başını döndürmüştü şairimizin. Pere Palas, Ekim 1920. Çıkmadan önce alelacele bir kelime. Ancak sizi seviyorum diyebilecek kadar vaktim var. Venedik, Ekim 1920. Sağ salim geldim ama siz olmadan nasıl yaşayacağım? Efendiciğim, gözümün nuru efendiciğim. Ya Nazım Hikmet'in hapishane günlerinde Piraye'yi yazdığı şiirler, ikisinin arasında gidip gelen hasret ve aşk dolu mektuplar. Nazım'ın saat 21-22 şiirlerinden haberdar olmadığınızı söylemeyin bana lütfen. Edebiyatımızın bu takdire şayan aşk şiirleri, mektupları için fevkalade demekten imtina, kaçınmak. Edemezsiniz. Fikirlerimiz arasındaki zıddiyet, inkar edilemez bir vaka. Fakat bizzat kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki, yüzüyle, sesiyle, vücudunun sıcaklığıyla, kokusuyla tanışmadan da yek diğerine aşık olabiliyor insan. Ah Ahter Hanım ah! Bir günah ve bir karar bir aşık var karşınızda. Onu ve aşkını hakir görmeyiniz lütfen. Şahsım için pek değerli olan mektup hasbihalinizden vazgeçmemi de istemeyiniz benden. Saygılarımla, bir çareniz Nurullah Kadızade. İstanbul 28 Eylül. Nurullah Bey, kararım kesindi. Bir daha asla yazmayacaktım size. Ancak son mektubunuzdaki düzeltmeye muhtaç yanlışlıklar karşısında kayıtsız kalamadım. Sizin kadar iddialı olmasam da edebiyat ve musiki konusunda yeterli birikimim var. Hatta sözünü ettiğiniz kişilerden gerçek yaşamları hakkında sizden daha fazla bilgiye sahip olduğuma inanıyorum. Eyvah, ne yer ne yar kaldı. Gönlüm dolu ah hüzar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden, gitti ebede, gelip ezelden. Diye başlayarak sürüp giden Abdülhakamit'in ünlü Makber şiirini, sevilen gönül verilen insanın arkasından kopan umarsız bir feryat, haykırış, isyan. Karısının ölümünden sonra böyle bir yapıt ortaya koyabilen kaç kişi var dünya edebiyatında? Tutkulu bir aşk, bağlılık, bağımlılık, öyle değil mi? Ve sizin sözünü ettiğiniz mektuplar. Haksızlık etmeyelim. Makber'in hemen arkasından yazılmış değiller epey sonra. arada çok sayıda başka kadın var çünkü. Abdülhak Hamit Tarhan, karısı Fatma Hanım'ın ölümünden hemen sonra kendisinden 18 yaş küçük Neyli adında bir İngiliz kızıyla evlenir. Onun da ölümüyle İstanbul'da Cemile Hanım'la yalnızca 20 gün süren bir evlilik yaşar. Sonra da Belçika asıllı Lucien Hanım ile evlenir. 8 yıllık beraberliğin ardından bu kez de Lucien Hanım İtalyan bir konta aşık olarak Abdülhak Hamit'i terk eder ve kontla evlenirler. Abdülhak Hamit ve Lucien Hanım 7 yıl boyunca mektuplaşırlar. Sizin söz ettiğiniz mektuplar onlar işte. Sonrasında İtalyan kontu bırakıp yeniden Hamit'e döner Lucien. Sizi bilmem ama bu mektuplar benim gözüme hiç de masum görünmüyorlar. Masum olmak zorunda da değiller ayrıca. Sizin görüş açınızdaki yanlışlığı vurgulamak için yazıyorum bunları. Nazım Hikmet'e gelince, aynı devirde yaşasaydık eğer kesinlikle aşık olabileceğim biricik şairim o benim. Ancak o devirde de benim gibi düşünen, hisseden kadın yoğunluğu yüksek olmalı ki dört duvar arasında yatarken bile çevresi boş kalmamış. İlk aşkı Moskova'da tanıştığı Nusret Hanım, mavi gözlü dev. Şiirini de pek çok kişinin sandığının aksine Pirayi için değil Nusret Hanım için yazmış Nazım. Hakkını teslim etmek gerek. Aynı anda iki sevgili, iki aşk, iki kadın olmamış hayatında. Teker teker yüreğini almış kadınlarını. Hapisteyken Pirayi ile 12 yıl mektup evliliği yapmışlar. Seni öyle mesut edeceğim ki kötü günlerin hatırasına bile bahtiyarlıkla anacaksın diyen aşık bir koca. Yazılan onca şiir defterler dolusu. Ve hapishaneden çıkarken Pirayi'ye sunduğu bahtiyarlık. İmzalaması için onun ağzından yazılmış bir boşanma dilekçesi. Çünkü Nazım Hikmet, cezaevinin müdüriyet odasındaki karşılaştığı ziyaretine gelmiş evli bir kadın olan dayısının kızı Münevver'e aşık olmuştur. Serbest kalınca kısa bir süre Münevver'le beraber olurlar. Zorunlu nedenlerle Varşova'ya giden Nazım, kucağında oğulları Mehmet'le bıraktığı Münevver'i çoktan unutmuştur. Çok geçmeden yeniden evlenir. Vera'yla. Aşk trafiğindeki hız ayak uydurmaya çalışırken bile başı dönüyor insanın. Bu arada sizin göklere çıkardığınız Nazım Hikmet'le Pirayi arasındaki mektup aşkı da onca yaşananların yanında ne kadar cılız kalıyor, öyle değil mi? Bir kitap okumuştum. Kendini Nazım'ın kızıl saçlı pirayesiyle özdeşleştirmeye çabalayan bir başka pirayenin öyküsünü. Aldatılmıştı o da. İç sesiyle hesaplaşıyordum. Hiç ayıplanma. O şiirsellikten uzak düştüm diye. Gözlerini aç ve göremediğin gerçeği gör artık. Nazım da o sevda yüklü dizeleri eliyle bir kenara itip, daha sıcak bulduğu kollara koşmamış, yere göğe sığdıramadığı pirayesini başka kadınlarla aldatmamış mıydı? Senin kocanın yaptığı onunkinden çok mu farklı? Kocasını paylaşan diğerleri gibi. Sen de ayrıcalığı olmayan bir kadınsın. Nazım'ın da farklı bir erkek olmadığı gibi. Kendince tanrılaştırdığın, tapınmaktan gurur duyduğun putların gerçekte basit birer taş parçası olduğunu ne zaman kavrayacaksın? Ama gönlün hala gerilerde bir noktaya takılı kaldıysa eğer, sevinebileceğin bir gerçeklik duruyor orada. İşte şimdi Nazım'ın kızıl saçlı pirayesiyle tam olarak özdeşleştin. Kutlu olsun. İşte böyle. Vefa duygusuyla aşk son derece geçimsiz iki kavram. Verdiğiniz iki örnekte durdukları yerde çürüyüp gitti anlayacağınız. Sözünüzü yazışarak, çizişerek, aşka meşke düşmek boş bir hayal yalnızca. Benim için zaman kaybından başka bir şey değil. Demek ki neymiş? Edebiyatımıza kattıkları farklı renkler ve severek okunmaları dışında fazlaca bir şey beklenmeyecek aşk mektuplarından, hele günümüzde. Ancak bu genellemelerin sizin gibi özel kişileri bağlamayacağının da farkındayım. Önemli değil. Bildiğiniz gibi takılın siz. Benden bu kadar. Umarım kafanıza göre mektup arkadaşları bulursunuz. Size dış dünyaya kapalı nostaljik yaşantınızda sonsuz mutluluklar diliyorum. Ahter Kalenderoğlu.